Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Heyecanlı birkaç gün geçirdik.
Evet.
Ne dersin?
Evet, gerilim filmi içindeymişiz gibi oldu.
Evet, benimle ilgili yorumlarını burada yapmak ister misin?
Ne kadar tatlış oldu onu hesabımızı kaptırdığını
Ya dolandırılmayacağım dememeli bir insan. Yani o linki tıklayabileceğim, o formu doldurabileceğim hiç aklıma gelmezdi yani. 100 bin olacağız diye heyecanlandım, sevindim. Ana mavi rozet kazandınız dediler. Bak dedim bunlar da bizi
Öyle birleştirir mi seninle?
kutluyor. Sorma sorma birleştirdim. Sonra bir baktım ki hesap gözümün önünde gitti yani. Ulaşamıyorum hesaba. Telaşa kapıldım, sağa sola aradım ama inanılır gibi değildi yani. Fakat Allah'tan işi bilen başka bir genç arkadaşımıza denk geldik de
Evet, sağ olsun.
Berkan halletti işi yani.
Evet.
Haydi bakalım. Bugün ne konuşacağız?
İlişkileri konuşacağız. Toksik ilişkiyi konuşacağız.
Bu sosyal medyada toksik ilişki konuşmayan uzmanı dövüyorlar mı? Var mı böyle
Belki
bir şey?
öyle bir uzman kalmadı.
Bir biz
Yani bir de böyle
kalmıştık
okumak
bence.
zorunda kaldım. Ne bu diye yani. Hani
Aha.
sonra baktım tezlere baktım. Bununla ilgili tez var mı? Hani son 5 dakikada yaptım.
Hiç haberim yok ya.
Çünkü genel olarak alandaki kavramları biliyorum yani ama bu böyle bir bilimsel bir kavram mı? Yoksa hani bilimsel olarak olmaması onun bir gerçeği yansıtmadığı anlamına gelmiyor tabii ki de. Günlük hayatta hani yaşantılarla tanımlanmış bir durum mu diye
Popüler kültürün bize armağan ettiği bir şey mi?
armağanı mı diye evet yani ama şeyler de vardı toksik liderlik gibi bir iki tane yani öyle çok ayrıntılı bakamadım da bir akademik çalışmalarda herhalde yapılmaya başlanmış üzerine.
Ama bu toksik kelimesi ebeveynlik içinde kullanılıyor, liderlik içinde
Evet.
kullanılıyor, ilişkiler içinde kullanılıyor. Yani bu gerçekten herkes toksik derken aynı şeyden mi bahsediyor?
Ona da TDK diyor ki yani hani
Ya
bu
şu da hiç adil değil ha. Evin bütün angarya işlerini Serdar trafikte yaparken Zeynep'in oturup test çalışmış olması, TDK çalışmış olması da.
durum böyle değil ama öyle diyelim evet Serdar öyle diyelim öyle oldu diyelim. Zehirli yani zehirli zararlı demek ve işte toksik madde olarak kullanılıyor. Vücuda zarar veren maddeler. Dolayısıyla zehirli ve zararlı tanımı anne baba çocuk arasındaki ilişkide de olur. Flört ilişkisinde de olur ama sanıyorum yaygın kullanım daha çiftler arası.
Senin
Flört
aklına ne
ilişkisinde.
geliyor toksik ilişki deyince?
İşte gelmiyordu o yüzden baktım.
O, yani toksik ilişki deyince sen şimdi akademisyen olduğun için çok net olmalı, somut
Karşılığı var
olmalı. Böyle
mı?
yuvarlak
Evet.
bir şeyler söylememek adına sen
Evet,
böyle
evet.
diyorsun. Yani
Evet
aklında
yani.
tabii ki çok şey var.
Tabii.
Ama bilim insanı olduğun için ya ben lafı gebelemeyi sevmem.
Tabii.
Literatürde bu nasıl çalışılmış, neye
Tabii.
karşılık geliyor ve
Tabii.
ben bunu bilmiyorsam bunu biliyorum demem diyorsun.
Yani kendi fikrim ve düşüncemi burada söylemek uygun olmaz
Ha,
yani bence.
literatüre dayalı
Evet.
konuşurum ben
Evet.
diyorsun.
Evet.
Ama şimdi birebir bunun karşılığını bilmesen de nasıl
Tabii
kullanıldığını
tabii.
bilmesen de biz burada insanlarla çalışırken toksik ilişkinin çok çeşitli hallerine şahit oluyoruz.
Oluyoruz tabii
Değil mi?
ki. Evet,
Ne
oluyoruz.
geliyor aklına?
Toksik ilişki deyince benim aklıma o ilişkide kişinin huzursuz olması geliyor. Rahat hissedememesi geliyor. Güveni hissedememesi geliyor. O ilişki döngüsü içerisinde kişinin fayda ve yarardan ziyade zarar görmesi, hayatının akışının kolay değil de zor olması geliyor. Çünkü aslında ilişkiler bizim hayatımızı kolaylaştıran şeyler olmalılar. Bizim hayatımıza katkı veren şeyler olmalılar. Ama toksik bir ilişki varsa orada mücadele vardır, uğraş vardır, zor duygular vardır. Bunlar geliyor aklıma.
Şey çok üzücü biliyor musun? İlişki demek birlikte eğlenmek demek, birlikte hayatı paylaşmak demek, dert ortağı olmak demek. Yani sessizlik içinde huzuru hissetmek demek. Çocukların, gençlerin bunu biliyor olmayışı, buna aşina olmayışı da herhalde buraya çocukları sürüklüyor yani. Hayatları boyunca aşina oldukları ilişki buysa başka türlüsünü de bilmiyorlar herhalde. Yoksa bir insan niye kendini bu kadar huzursuz, tedirgin, gergin, çaresiz ve mutsuz hissetsin yani ve buna niye katlansın?
Evet. Öyle bakılmıyor. Seviyor beni. Ben de onu seviyorum gibi bakıyor mesela.
Peki
Hani.
çocuklar sevmenin, sevilmenin ne olduğunu bilmiyor olabilirler mi Zeynep? Bunu yanlış bilmenin, yanlış tanımlamanın bir imkanı var mı geçmişten gelen örüntülerle ilgili?
Sevmek, sevilmek, değerli hissetmek, kabul görmek bunlar hep deneyimle öğrenildiği için geçmiş deneyimlerimiz neyse biz o şekilde tanımlıyoruz tabii, ama sadece bu da değil, popüler kültürün biz çocuklara, gençlere sunduğu ilişki modelleri. Yani dizilerde gördüğü ilişki modelleri, ilişki içindeki şiddetin tutku gibi tanımlanması, bir anda şiddet ama sonra aşkla, sevgiyle birbirlerine doğru koşuyorlar. Yani hani sanki bu iniş çıkışlar, yani sanki hırpalanma olmadan aşkın tadı olmuyormuş gibi duygular içerisinde savrulmalar ve böyle ilişki modelleri, hem deneyimler, evet. Çocuk ve genç işte büyürken kıymet görmen önemli, hayatını kolaylaştıran kişiler yaşamında olsun. Bir ilişkide güven varsa, sevgi, samimiyet varsa, o zaman o ilişki sana iyi geliyordur gibi dış seslerle, bunu ona anlatan seslerle büyümediyse, evet, bunu ayırt etmesi zor. Ama bir de popüler kültürün, yaşantıların, çevresindeki ilişkilerin, ilişki modellerinin nasıl olduğu da. İkisi beraber yani.
Anladım.
Sence?
Bence de huzur ve sevgi, dostluk, esneklik, anlayış, beraber gülebilmek deneyimle öğreniliyor. Huzura alışkın olmayan bir zihin, bir beden huzur ortamında uzun sürede kalamıyor zaten. Yani her an zaten bir şey çıkacakmış da orada bir huzursuzluk peydah olacakmış, bir gerilim olacakmış gibi zaten kendisi huzura alışkın değil. Ya bu kaygıyla olabilir, geçmişteki huzursuz bir anne babanın çocuğu olmakla ilgili olabilir, kavgalı bir evde büyümekle ilgili olabilir, bağımlı bir anne babanın olduğu bir evde büyümekle ilgili olabilir. Huzuru bilmiyorsan sonrasında da kendi ilişkilerinde inşa edemiyorsun ve bunun adını aşk koymaktan, tutku koymaktan başka da bir seçeneğin olmuyor. Değil mi?
Evet, o öyle. Hem de yetişme koşullarında ilişki şemaları oluşuyor kişinin. Hani bir ilişkide idare edilir yani. İdare etmek lazım. İdare edilmese yani ilişkiler sürmez. Ama buradaki idare hani kendinden feda biçiminde idare, boyun eğme biçiminde idare gibi bir ilişki şeması varsa toksik ilişkiye sanki yani normal ilişki güçlükleri gibi değerlendirip o ilişkiden çıkamaz hale geliyor kişi.
Bir de bu tür ilişkilere genelde oradaki aktif olan, işte fail olan cephesinden bakılıyor ama orada bir mağduriyetten de çok söz edemiyoruz. Çünkü kurban modu olanlar, kendini feda edenler de o ilişkide aslında kendilerini buluyorlar. O eziyeti çekmek, o huysuz adamın, o huysuz kadının kahrını çekmek, onu sakinleştirmek, onun yüzünde küçük bir gülücük, memnuniyet ifadesi yakalamak da kimilerine de iyi geliyor. Ve hatta bence kendilerini biraz onun yanında daha olgun ve sağlıklı da hissediyorlar. Yani daha sağlıksız olana bakım vermek de kimilerine iyi gelebiliyor örüntüleri, evet, dolayısıyla.
Yani bir ilişkide kalıyorsa bunun kişiyi besleyen bir tarafı da
var.
Oluyor. Onun kazanç elde ettiği, iyi hissettiği, yani hep bakım vermeye alışkın birisi. Tırnak içinde yine huysuz bir eşi idare etmek zaten onun alışkın olduğu ve içten içe kendini onayladığı bir şeye dönüyor. Hani bir ilişki zorlayıcıysa o zaman hani ben niye buradayım, ben buradan nasıl besleniyorum'a da
bakmak lazım. Yani hani bakım vermeye alışkın yetişkinliğinde olabilir ama çocukken de bir ebeveyni mutlu, memnun etme, onun tepkisini çekmeme, onun duygusal ihtiyaçlarını, fiziksel ihtiyaçlarını karşılama gibi bir örüntüyü de öğrenmiş olabilir. Yani ama orada kendisi yok. Bazen de bu kendini acıma insanlar için besleyici bir hale de dönüyor.
Evet. Ya bir tarafıyla da o toksik ilişkilerde normalleşen şeyleri kişiye, ya bu normal değil aslında, mesela İşte benim eşim tatile giderken çok gerilir. O yüzden gergin hisseder, öfkeli olur. Biz de çocuklarla ondan uzak dururuz. Hani böyle söyleyince bu çok normal bir şeymiş. Normal bir şey değil yani. Siz orada baskı hissediyorsunuz. Çocuklar orada tedirgin hissediyorlar. Tatile gidiliyor, çok heyecanlı bir şey oluyor. Ama o bambaşka biçimde yaşanıyor. O yetişkinin işte kaygılarını, gerilimini yönetememe durumu. Ve bu diğerine de yansıyor işte. Toksik mi? Evet, zarar veriyor yani.
Bir de böyle bir kalıba oturttuğun zaman bunun normal dışı olduğunu da senin söylediğin gibi fark etmiyorsun. Mesela bir yere gitmek bizim ailede bir gerilimdir diyor yani. Niye olsun ki? Ve mesela böyle adını koyunca,
evet,
ve bu normalleşiyor. Evet. Yani bizde böyledir.
Evet.
Sizde öyle olmaması gerekir, evet, yani. Başkasında olmadığını görünce insanlar şaşırıyorlar. Aa, herkes de böyle değilmiş yani.
Evet. Çünkü ama onu normalleştirme bir baş etme yolu. normalleştirince tamam hani bizde böyledir demek ona uyumlanmayı, yüz yüze gelmemeyi, çatışmanın önüne geçmeyi sağlıyor. Mesela başka normalleşen bir şey çiftler arasındaki ilişkilerde harcamalar konusunda böyle hani ben onun ne kazandığını çok bilmem, o kendine ayırır, biraz eve katkı verir. İşte bütün sorumluluğu ben yaparım. Bir eşit dağılımın olmaması ya da çiftler arasında birbirlerinden bunun haberdar olmamalıdır. Hani biz böyleyiz gibi. Ama bir ilişki paylaşılıyorsa eğer, o paylaşım pek çok alanda. Tabii herkesin özerk ve bireysel alanları elbette ki olacak ama hani bu da normalleşen bir şey oluyor. Bununla ilgili bir çalışma temelinde değil ama mesela uygulamada, deneyimde, seanslarda gördüğüm şey, mesela bu bütçesel ayrım ve çiftlerin bunlar konusunda birbirine set çekmesi ilişkisel kopukluğa da neden oldu.
Ama böyle ilişkilerde olabilir değil mi? Bütçenin ayrıldığı ilişkilerde olabilir.
Olabilir. Bunlar konuşulur ise.
Evet. Ama birinin diğerini...
Gizli bir durum, evet. Evet,
yani
evet,
diğerini tamam. Gizlemesi, diğerinin suistimal durumuna düşmesi yani, değil mi?
Evet.
Hani birinin imkanı yoktur ama elinden geleni yapıyordur. Bu başka bir şey ama niyet orada önemli yani. Hani elinden geleni oraya koyuyor mu?
Mesela başka aklıma gelen bir normalleştirme yani ilişkiler içerisinde. İşte hızlı kullanmayı, arabayı hızlı kullanmayı sever. Biz korkarız ama çok ses çıkaramayız. Hani o öyle seviyor gibi bir şey.
Peki normale dair sağlıklı bir referans değeri olmayan bir genç bunları nasıl öğrenir? Yani bildiği oysa.
Evet.
Çatışmayı biliyorsa, huzursuzluğu biliyorsa, gerilimi biliyorsa. Hani çünkü beyin bildiğini ister. Yeniyi istemez. Aşina olduğunu sürdürmek ister. Bu iyi mi kötü mü bakmaz.
Bakmaz, evet.
Çocuğun geçmişten getirdiği şey buysa, bunu yönetmeyi öğrendiyse, bununla yaşamayı öğrendiyse normal referans nasıl öğrenilecek? Diyorsun ki sosyal medya, popüler kültürde bunu besliyor. Çünkü dizilerde izlediğimiz o aşklar, herkes birbirine bağırıyor, herkesin gözleri dönüyor, deliye dönüyorlar. Böyle çıldırmış gibi herkes yani, bir huzur için oturup iki bardak çay içelim diyen yok. Rating yok çünkü orada, izlenebilirlik yok.
Evet.
Çocuk nasıl öğrenecek bunun normalini?
Evet, yani her durumda aslında iş dünyasına bakacak. Ben bu ilişkide kendimi nasıl hissediyorum? Yani onun referansları dizide gördüğü ilişki kalıpları değil. Anne babasından gördükleri değil. Kendi yetişme koşullarındakiler değil. Yani ben bu şu an içinde bulunduğum bu inişli çıkışlı ilişkide onun kıskançlığını beni seviyor gibi yorumlasam da ben bu ilişkide nasıl hissediyorum? Güvende hissediyor muyum? Her an bir şey olur olmaz gibi böyle bir tehdit baskı altında hissediyor muyum? Tam iyi günler var ama iyi günler kötü günler oranı nasıl? Yani ilişkisine ve ilişki içerisinde kendisini nasıl hissettiği referans noktası. Yani bunu yaptığında bu güven yoksa, desteklenme yoksa, uzun vadeli huzurlar yoksa, bunu da çok duyuyorum gençlerle. Yani iyiyiz ama 3 gün sürmez yani. 3 gün iyiyiz, 2 gün kötüyüz, kavga ederiz ama barışırız. Yani tabii ki kavgalar, çatışmalar, kavga değil de çatışmalar, fikir ayrılıkları, birinin diğerini ezmediği tartışmalar ilişkinin doğal parçası ama böyle bir rutini olmaz ilişkinin. Yani. Yorar çünkü. Yani neyi böyle inişli çıkışlı yapsak bizim için yorucu olur.
Peki bir şey daha sorayım. Çok soru cevap oldu ama. Eğer çocuk duygu ve ihtiyaçlarını fark etmeyi ve ifade edebilmeyi öğrenemediyse bu bir dezavantaja döner mi? Senin söylediğin formülasyonda.
Tabii döner. Tabii. Yani bu baştan bir öğrenme süreci. Yani biz eğer çocukken kendi iç dünyamıza bakmayı, ne hissediyorum sorusunu sormayı, duygusal ihtiyaçlarımızı fark etmeyi ve karşılamayı öğrenmediysek ki pek çoğumuz öğrenerek büyümedik bunu biliyorum bize dahil. Öğrenmediysek iş başa düşüyor. Bu baştan yapılacak bir şey. O yüzden yani gençlerin önce kendine bir bakması, kendine bakmak üzere böyle bir zaman ayırması, yatırım yapması, gözden geçirmesi, yine kendini tanıma, kendini fark etmeyle başlıyor. Evet.
Ya da başlıklar verebiliriz genç arkadaşlarımıza. Bir ilişkide güvende hissetmiyorsan, özen gördüğünü hissetmiyorsan, şefkat gördüğünü hissetmiyorsan, onun yanında kendini tedirgin hissediyorsan, işler yolunda gittiği zaman değil ama yani işlerin gergin olduğu zamanlarda da içini bir tedirginlik, huzursuzluk kaplıyorsa, suistimal edildiğini düşünüyorsan, hem maddi anlamda hem duygusal anlamda, genel olarak birinin haklılığına maruz kalıyorsan, o hep haklıysa, seni merak etmiyorsa, o ilişki sağlıklı bir ilişki değildir yani.
Hı hı.
Beraber eğlenmiyorsanız, sohbet edemiyorsanız, sana yabancı geliyorsa bazı anlarda, yabancılaşıyorsa sana, o sağlıklı bir ilişki değildir. Değil mi? Geleceğe dair hani iyi bir arkadaşınla beraber bir umutlu hayat hayal edemiyorsan, bu mutlaka çok uzun sürecek bir ilişki değil ama bu ilişki bitse de devam etse de sizin ilişkinizin devam edip etmeyeceğinden emin değilsen, sana bazen düşmanca davranıyorsa, sebepleri ne kadar haklı olursa olsun, o sağlıklı bir ilişki değildir yani. Hani kendi çocuklarımız için, kendi yakın bir arkadaşımız için istemeyeceğimiz bir ilişkiyi kendimiz için de istemeyelim. Bu ama aslında beni çok seviyor. Bir şey aslında olmaz. Yani özünde çok iyi, özünde olmaz yani. Hani birinin özü iyiyse iyidir ya da değildir. Hani aslında nazikse naziktir. İşler yolunda gitmediğinde kabalaşıyorsa bir insan nazik değildir. İşler yolunda gitmiyorsa, düşmanca ve uzak davranıyorsa o insan bizi sevmiyordur. Sevgi böyle bir şey değil yani.
Evet, evet. Değil mi? Yani sanki böyle toksik ilişkide baskın bir taraf oluyor ve bu çekinik bir taraf oluyor. Yani kendi ilişki döngülerinde, ama dengeli ve sağlıklı ilişkide karşılıklı öfkeler, kızgınlıklar, gerilimler elbette olur ama bu çift taraflıdır ve dengelidir. Ama ilişkide biri çok baskınsa, öfkesiyle, kıskançlığıyla, kurallarıyla, hani diğerine hissettirdiği güvensizlikle, o zaman diğer tarafta çekinikse, burada bir dediğin gibi toksik bir, sağlıklı olmayan, iyi gelmeyen bir durum vardır. O yüzden de böyle hani görünenin ardına bakıp arayıp onun içindeki iyi niyeti arayıp bulmanız gerekiyorsa zaten bir uğraş var demektir orada. Yani herkes, evet, herkes iyi niyetli, herkes özünde iyi. Herkes işte zor yaşam koşullarından geldi. Hepimizin geçmişinde zorlanmalar var. Yani bir kişinin olumsuz davranışına tabii ki bin bir türlü açıklama bulabiliriz. Ama onun bize yansımasıyla da ilgilenmemiz gerekir. Yoksa onun içindeki o iyi niyete, özündeki iyiliğe ararken bu sefer kendimizi bir suistimal etmiş oluyoruz. Evet. Bazen olur bu. Bazen anlık durumlar için tabii ki olur ama bu bir süreklilik arz ediyorsa oradan uzaklaşmakta fayda var. Yani o ilişkinin gelecek getirmeyeceğini, sürmeyeceğini, bu hırpalanmanın bitmeyeceğini bu örnekler aslında gösteriyor bize.
İlişkiye emek vermekle burada buna maruz kalmak, veda etmek, kurban olmak başka bir şey,
başka
değil mi?
Başka bir şey tabii.
Bir de bu toksik ilişkilerde az önce de söylediğim gibi diğerinin tavırlarına, baskın olanın, eziyormuş gibi görünenin tavrına bakmak lazım ama bence bazen kişiler şeye de bakmalı. Kurban olmak, kendini feda etmek, alttan almak, beni de besleyen bir hal alıyor mu? Bazen farkında olmadan diğerini memnun etmeye çalışmak, diğerinin o kaba saba tavırlarına, tırnak içinde bilgece, olgun bir tavırla boyun eğiyor olmak beni besliyor olabilir mi? Toksiklik yalnızca diğerinden bize gelen bir şey değildir. Geçmiş örüntülerimizin de bizi beslediği bir şeydir. Bir durumda sakin kalmaya, sessiz kalmaya, boyun eğmeye çalışmak benim alışkın olduğum bir şey mi acaba? Ben bu örüntüyü mü sürdürüyorum? Bu yalnızca diğeriyle ilgili değil de acaba bu gitse ben yine bana kötü davranan biriyle mi eşleşeceğim? Bu soruların cevabını bulmak da gerekiyor toksik ilişkilerde.
Evet. Niye her şey idare edilebilir oluyor benim için? Neden affedebiliyorum? Neden benim için fark etmiyor? Neden ben, ya neyse, bu sefer konuşmayayım diyen, bu sefer sesimi çıkarmayayım diyen ben oluyorum? Neden biri beni azarladığında orada sessiz kalıyorum? Tabii bu soruların cevapları bulunmadan bir ilişkiden çıkıp, hani neden benzer kadınlar adamlarla beraberiz, başka benzer başka bir yapının içine düşmüş oluyoruz.
Değil mi?
Evet. O yüzden çift taraflı dediğin gibi.
Evet. Peki o şeyin sınırını nasıl çizmek lazım Zeynep? İlişkiye emek vermekle buna maruz kalmak ve boyun eğmek arasındaki fark nedir? Çünkü diğer ucu da popüler kültürün pompaladığı bir şey. Kimseye tahammül etme, önce sen varsın, mutlu değilsen orayı terk et, orada kalma. Orada da hep sanıyorum bu uçtaki fikirler çok prim yapıyor.
Hı hı.
Değil mi?
Evet.
Bizim içeriklerde de seninle hep fark ediyoruz. Olumlu bir şey konuştuğumuzda izlenme düşüyor.
Evet.
Ya aynı içeriği konuşuyoruz. Başlığına olumsuz bir şey koyduğumuzda izlenme oranları artıyor.
Artıyor.
Ya onun biz yapmayız ama şiddetini artırdığımızda muhtemelen daha da çok izlenecek. Ya o başlık şiddetli, sert bir başlık olduğunda muhtemelen daha çok izlenecek. Peki o iki tarafta hani popüler kültürün pompaladığı şeylerden nasıl kaçınacağız? Normali nasıl bulacağız? Emek verelim ama suistimal edilmeyelim. Nedir bunun referans değerleri?
Evet. Yani hani tabii ki orada bahsettiğin şey denge. Yani hani o diğerine boyun eğmeyelim. Ama ortamdan değmeyen çekip gitmeyelim. İlişkiye de diğerine de özen gösterelim. Hem kendi ihtiyaçlarımızı gözetelim hem diğerine. Ama hani şeyi bilirsiniz yani hissedersiniz. Diğeri çok baskınsa sizin dengeye ulaşma çabanız biraz nafile bir çaba olabilir. Yani çift taraflı bir adım atmak gerekiyor bunun için. Baskın olan, işte daha öfkeli olan, daha yukarıdan davrananın da daha boyun eğenin de ortaya yaklaşması gerekiyor. Yoksa ben ilişkide kalayım, ilişki önemli, hemen çekip giden olmayayım diyen kişiler boyun eğenler oluyor zaten. Hmm. Kalmaya çalışanlar o da idare etmeye dönüyor. Yani partner, eşiniz o baskında duruyor ve siz tamam hemen ilişkiyi terk etmeyelim diyorsanız yine istediğimiz denge o olmuş olmuyor. Hmm. Bu konuşulabilir olması gerekiyor. Bunu bazen tek başlarına yapamayabilirler. Yani bir uzman yardımına ihtiyaç oluyor. Böyle daha çok mağdur olanlar, boyun eğenler yardıma daha gönüllü oluyorlar, sen de biliyorsun. Ama o baskın ilişkideki ezici taraf çok yardım sürecine de dahil olmak istemiyor. Uzmanı da beğenmiyor zaten. Kimseden akıl almak istemiyor. En uçtan bahsediyorum. O da değişime hazırsa ancak bu değişim mümkün olabilir. Uzman. Yoksa idare oluyor. Ve kadınlar genelde oluyor maalesef bizim kültürümüzde.
Çaba dedin. Bu. Müzakere dedin,
evet.
Yardıma açık olmak dedin, değil mi?
Evet. İşbirliği, beraber hareket etme dedim. Hani
sorun olabilir ama bunu çözmeye ne kadar niyeti var?
Niyeti var evet. Ve bunun için ne kadar adım atacak? Bir onu zaten sorun olarak görüyor mu? Görüyorlarsa karşılıklı bu harika, önemli bir adım. Bizim bir sorunumuz var. Ben varım, sen varsın, bir de sorunumuz var. Bu zaten en kritik kısım. İkisi birden sorun konusunda işbirliği yaparsa o adımlar atılır.
Sağlıklı bireyi tarif ederken benim aklıma ilk gelen kavramlardan biri esneklik oluyor. Yani bir şeylerin başka türlü olabileceğine dair de bir inanç ve tavır. Sağlıklı bir ilişkinin de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum ben, esneklik. Hani birlikte hareket edebilmek. Ama bir ilişkinin sağlıksız olmaya başladığı yer birinin kendi haklılığından, doğruluğundan, bakış açısından, inançlarından, eylemlerinden %100 emin olduğu yer. Hani acaba ya diğeri bir şey söylüyor ama haklı olabilir mi diye düşünmediği ve zinhar kabul etmediği yer. Orada esneklik de kalmıyor. Sorun diğeri baskın olana boyun eğen, uyum göstermeye çalıştığında aslında bu boyun eğicilik, kendini feda, kurban olma, işte bağımlı kişiliklerin de genelde yaptığı şey bu. Pozisyon almaya çalışıyor ama yani ne yaparsan yap yıllar boyunca mutlaka ona uymadığın, onun sözlerini dinlemediğin, yapamayacağın bir yerde geliyor. O esneklik aslında ilişkileri yıllar içinde de değiştiriyor. Çünkü 20'li yaşlarında kurulan ilişkiyle 30'lu yaşlardaki beklentimiz farklı. 30'lu yaşlardakiyle 40'lı yaşlardaki de farklı. Ya da 50'li yaşlardaki dönem değiştikçe, çocuklarımız oldukça, hayat zorlaştıkça, sorumluluklar arttıkça eğer bir çiftin esnek biçimde birlikte hareket edebilme becerisi yoksa zaten o ilişkiyi de sürdürmek mümkün olmuyor.
Olmuyor. Evet. Ya da sürüyor. İdare eden bir taraf olduğu için. Yani. Ya da kopuk, idare eden de olmasa da iki taraf da birbirinden kopuk olduğu için.
Ama ona hani ne kadar bir ilişki denir, evet. Ne kadar sağlıklı bir, evet, ilişki denir.
Tabii sağlıklı sürmüyor. Sonra ama de. Sürüyor mu? Sürüyor. Evet. Bir de bu toksik ilişkiler de sanıyorum kişilerden bir tanesi diğerini böyle yukarıya çıkıyor, çıkarıyor, taşıyor. Hani övgü olabilir, ilgi olabilir, özen olabilir. Sonra o birliktelik başladığı zaman ne kadar yukarı çıkarırsa o kadar, çıkardığı yükseklik, tabii, kadar o hızla da aşağıya bırakıyor. Böyle bir savrulma hali de manipülatif olabilir yani. Manipülasyon içerisinde siz böyle bir büyülenebilirsiniz. Bundan çok etkilenebilirsiniz ve ilgi, onay çok hoşunuza gider. Ama orada da işte bundan etkilenen kişinin de sağlıklı bakışı noksan diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekçi değil ki yani. Hani bu kadar böyle yukarılara çıkmak da gerçekçi değil. Oradan da bir ya bu çok sağlıklı ve dengeli görünmüyor. Çünkü bir ilişki, tam ilk görüşte aşk ayrı bir şey. Bir ilişkiye bir düzen içerisinde yavaşça gelişir. Biz birinin hayatında zaman içinde çok önemli bir yere yerleşiriz. Ama ilk bir ayda öyle bir yere yerleşiyoruz. Gelecek hayalleri oluşmaya başlıyor. Rolümüz orada çok sağlam görülüyor. Hani bu da çok dengeli değil.
Az öncekine ek olarak şeyi söylemek lazım. Bir ilişkinin hani devam ediyor olması aslında orada bir ilişkinin olduğunu göstermiyor. Ayrılamayan bir çiftten de bahsedebiliyoruz, tabii, yani türlü sebeplerle. Bazen bazı adamlar, genelde adamlar oluyor bunlar, ilişkiye fırtına gibi giriyorlar. öyle etkileyici ki, öyle sahne modunda ki.
Demin benim söylediğim gibi.
Evet evet şey yani orada seni bir desteklemek babından söylüyorum. Diğerinin başını döndürüyor. Ve sevmeye sevilmeye çok alışkın olmayan biri de beyaz atlı prensini bulmuş gibi hissediyor. Ama senin de dediğin gibi ne kadar yükseğe çıkarsan o kadar yüksekten de yere çakılıyorsun. Çünkü o beyaz atlı prens bir gün diyor ki sana, bak sana olağanüstü bir hayat sunabilirim ama benim istediğim gibi biri olursan. Hı hı. Ama olmazsan ne olacağını sana garanti edemem. Gördün, evet. Bir kere çakıldın bak.
Ve sürekli de o kişi sonra ilişkide işte bitme, terk edilme korkusu da yaşıyor. Evet. Beni bırakacak mı? Böyle sağlıksız bir, bağımlı bir hale dönmüş oluyor. Yani hayatta bizim başımızın dönecek kadar hoş hissetmemiz bir diğerine bağlı olmadığında işler biraz daha kolay. Yani.
O şey çok kötü oluyor biliyor musun? Bunu fark etmiyorlar. Uzun yıllar buna katlanıyorlar. Çünkü onun istediği gibi bir kadın olabilirse hayat çok konforlu bir yer oluyor. Ama yıllar geçip de geriye baktığında bir bakıyor ki ben kendim olmayı unutmuşum yani. Konfor için, sevilmek için, beğenilmek için, takdir görmek için, iyi anlaşmak için ödediğim maliyet çok yüksekmiş.
Evet. Çünkü o baş dönmesine de insan bir süre sonra alışıyor herhalde.
Ne alışıyor?
Evet, ne oluyor diyor. Ya da fazlaca dönüyor yani. O da kopukluğu gösteriyor.
Herhalde ilişkilerdeki en temel ihtiyaç, böyle 40'larımıza 50'lerimize geldiğimizde ben bu ilişkide kendim olabiliyor muyum sorusu. Eğer bu sorunun cevabı evetse bu ilişki sağlıklı bir ilişki diyebiliriz. Ama hani kendim olmak demek öfkemle, cezalandırıcılığımla, kabalığımla değil ya. Sağlıklı anlamda bir kendi olmaktan bahsediyorum. Diğerine de imkan tanıyorsa, kendisi olabilmesi için bunu destekliyorsa, yol açıyorsa, el ele bunu yapabiliyorlarsa çok orijinal ve eğlenceli bir çift oluyorlar yani.
Hı hı. Evet.
Değil mi?
Evet, evet. Ve mutlu, bireysel olarak da mutlu oluyorlar. O yüzden de öyle yüksek baş dönmelerine, o tutkulara çok tutku diye tanımlanan
fırtınalara,
şiddetli bir ilişkiye ihtiyaç kalmıyor. Belki öyle, evet. Hı. Yani Serhat, şimdi konuşurken o dengeli ruh halini deneyimleyemediğimiz için hissedebildiğimiz zamanlar o şiddetin olduğu zamanlar oluyor olabilir. O dizilerde de bizi etkileyen şey olabilir. Hani dengeli, sakin, kabul edilmiş, anlaşılmış ve aşk da yani içinde olacak biçimde bu duygular uzak olunca sanki o daha şiddetli ve yoğun duygular olduğunda hissediyormuşuz gibi, yaşıyormuşuz gibi hissediyor olabiliriz.
Bildiğimiz o olduğu için.
Olduğu için. Yani öbürünü bilmediğimiz için.
Evet.
Öbürünü deneyimlemediğimiz için.
Evet, evet, evet. Peki, yaklaşık yarım saat oldu. Toparlayalım biraz. Hı-hı. Bence bu konu çok konuşulmaya devam edecek bir örüntü. Çünkü toksik ilişki dediğimizde karşılıklı olarak birbirimize zarar verebileceğimiz çok yapı var. Hani bunun bu böyledir ve böyle zarar verir gibi bir şey konuşulabilir. Ama özünde herhalde haksızlığa uğrayan açısından baktığımızda kendimiz olamıyorsak, güvende hissetmiyorsak, huzurlu değilsek, umutlu değilsek, iyimser değilsek, mutlu değilsek, hayatı paylaşıyormuş gibi hissetmiyorsak, ortak bir şekilde mücadele ettiğimizi hissetmiyorsak, esnek değilse ilişkimiz, diğerine karşı hep böyle bir ikircikli halimiz varsa, böyle aman ha dikkatli olayım diyorsak, orası bizim için doğru bir yer değil. İlişki bence bir insanın evi. O evde mutluysan, o ev sıcaksa, güler yüzlüyse, mutluysa, huzurluysa, güvenliyse o evde sonsuza kadar yaşayabilirsin. Ama bir evde mutlu değilsen hayatta mutlu bir yer olmuyor yani. Hı. Hani genç arkadaşlarımıza herhalde söyleyeceğimiz bir şey bu olur. Yani huzursuz evlerde yaşamayın, güvensiz evlerde yaşamayın. Bu evleri kurmayın. Hani biri aslında beni seviyor diye niyet okumaya çalışmayın. Sizi seven biri sizi incitmez. Ya da incittiyse de fark etmeden bunu toparlamaya çalışır. Özür diler, af diler bunun için. Yani hani aslında seviyorum, o yüzden bu kadar talepkarım, öfkeliyim ve cezalandırıcıyım. Hiçbir şekilde makul bir açıklama olmaz. Sanıyorum ben kız babası olduktan sonra bu ilişkilerde biraz daha adil, mantıklı ve makul olmaya başladım. Kızlarım yokken benim biraz daha keskin ve yukarıdan bir tavrım vardı. Ama şimdi herhalde kızlarımın mutsuz olmaması düşüncesi beni bu konularda biraz daha hassas ve daha ne bilmiyorum sıfatı bulamadım daha bir şey yapıyor yani.
Dengeli mi?
Bilmiyorum. Daha aklı başında olabilir.
Aklı başında.
Hani oğlum olsaydı da yine aynı şey. Bu kız ya da oğul değil yani. Hani bir çocuğumun olması diyeyim daha doğrusu. Evet. Ama kızlar hani biraz daha sanki hassas ve gözetilmesi. Şimdi Böyle olunca da kadınları, feministleri karşımıza almayalım. Bana öyle geliyor.
Onun
baba
sonu
olarak,
yok Serdar.
Yok.
Kimi karşımıza
baba olarak
sonu
yani
yok.
Kızlarıma daha hassas yaklaşıyorum o yüzden.
Evet, evet. Ben de seninkine benzer, sen de ev dedin, yuva dedin. Ben de böyle bir şey gibi düşünmüştüm. Yani toksik ilişkide diken üstündesinizdir. Aha. Mutlu olduğunuz anda bile, iyi hissettiğiniz anda bile diken üstünde hissedersiniz. Bitecek ve bir şey olacak endişesi, tedirginlik, kaygı, güvensizlik hissedersiniz. Ama günlük yaşam sorunlarıyla, ilişkisel sorunlarla bu toksik ilişkinin getirdiği sorunları birbirinden böyle ayırabilirler bence. Ve diken üstünde hissetmediğiniz, böyle sandalyeye yerleşik oturduğunuz, güven içinde hissettiğiniz bir ilişki varsa, ama onu o ilişkide ilişkisel sorunlar olabilir. İlişkisel sorunların olması o ilişkiyi bir toksik ilişki olarak değerlendirmek anlamına gelmez. Yani diken üstünde değilseniz, rahatsanız ilişkide ama sorun yaşıyorsanız her ilişkinin doğal bir parçası ve çözülüyorsa onlar.
Peki, ağzına sağlık.
Senin de.
Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medyada etkileşimlerimiz devam ediyor. Bir günlüğüne Instagram hesabımızı benim şaşkınlığım sebebiyle kaptırdık ama çok şükür kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir ricamız var. Instagram'da 100 bine yaklaştık ama YouTube'da biraz yavaş gidiyoruz. Orayı güçlendirmeye ihtiyacımız var. Eğer Instagram'da bizi takip eden arkadaşlarımız YouTube'da da oraya destek verirlerse çok memnun oluruz. Bizi beğenmeyi, sayfamızı, etkinliklerimizi beğenmeyi, sayfamıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Hoşça kalın, iyi haftalar, çokça sevgiler.